Ayrım 17. Antik Yunan ve Roma Hikayeleri. Emily Kip Baker. Sayfa 207. 24. Bölüm. Herakles B. Herakles'in en zor görevlerinden biri Batı'nın tanrısı Hesperos'un kızları, Hesperitlerin büyük dikkatle korudukları altın elmaları elde etmekti. Ağacın altında burnundan ateş soluyan, nefesi pençelerinden kaçmayı başarmış, her gözü kara hırsızı öldürebilecek kadar ölümcül olan öfkeli bir ejderha yatardı. Hesperitlerin bahçesinin aydınlık batının hangi bölümünde yer aldığını bilmeyen Herakles, ona nereye gitmesi gerektiğini söyleyecek bir bilene rastlayana dek uzun yollar kat etti. Ona ilk yardım edenler Eridanus nehrinde yaşayan, nehir kıyısında oynarken Herakles'i oyunlarına davet eden perilerdi. Kahramanımız şöyle bir dinlenmeyi ne kadar arzuladıysa da oyalanmak istemedi. Yine de iyiliksever perilerden ona Hesperitlerin bahçesinin hangi yönde olduğunu söylemelerini rica etti. Ona yardımcı olamasalar da sualinin yanıtını herkesten iyi bilen derinliklerin ihtiyarı Proteus'a danışmasını öğütlediler. İhtiyarın kurnazlığından haberdar olan kahramanımız, ihtiyarın kendisini korkutmak için girdiği hayret verici kılıklara rağmen onu sıkıca kavradı ve bırakmadı. Nihayet kaçamayacağını anlayan büyücü öz kılığına büründü ve Herakles'e neyi bilmek istediğini sordu. Kahramanımız görevinden bahsedince Proteus asla yanıltmayan sözleriyle bahçenin yerini bilen tek kişi olan dev atlası bulması gerektiğini söyledi. Herakles yeniden bahçenin yolunu tuttu ve yolculuğu sırasında kutsal ateşin hırsızı Prometheus'un sımsıkı zincirlerle bağlandığı ve ciğerinin her gün bir akbaba tarafından yenildiği yer olan Kafkas dağlarına geldi. Herakles uğursuz kuşu öldürerek zincirleri kırdı ve Prometheus'u serbest bıraktı. Minnettar Titan kendisine yapılan bu iyiliğin karşılığında kurtarıcısına atlası nerede bulabileceğini söyledi. Prometheus'un öğüdünü tutan Herakles doğrudan Afrika'ya gitti. Seyahati sırasında komşu kabilelerle, özellikle de ezeli düşmanları turnalarla, sürekli savaş halinde olan kısa boylu savaşçılardan oluşan Pigme ırkının topraklarından geçti. Herakles Pigmeler ülkesine geldiğinden habersizdi. Fakat bir gün yorgun düşüp daldığı uykusundan vücuduna batan keskin iğneler tarafından uyandırıldı. Etrafına şöyle bir baktı ve kendisine ufacık silahlarıyla saldıran küçük adamlar gördü. Kahramanımız bu korkusuz girişime kahkahalarla güldü. Yürekli minik savaşçılardan birkaçını yakalayarak aslan kürküne sardı ve Eurystheus'un sarayına dönerken yanında götürdü. Afrika'da atlası ararken Herakles kocaman bir dev ve güreşçi olan Terra yani yeryüzü oğlu Anteus'un ülkesine geldi. Bu diyara gelen herkes onunla güreş tutmak zorundaydı. Ola ki yenilirlerse oracıkta öldürülürlerdi. Kimsenin alt edemediği Anteus pek çok yiğit kahramanın zamansız ölümüne neden oldu. Bu nedenle Herakles onu yenerek isimsiz ölülerin oyunu almayı arzuluyordu. İlk mücadeleye tutuştukları an Hidra'nın katili kendisinden daha kuvvetli bir rakiple karşı karşıya olduğunu anladı. Uzun süre boğuştular. Anteus her düşüşün ardından daha da kuvvetleniyorken Herakles aldığı her darbeyle güçten düşüyordu. Yılmaz kahramanımız tekrar tekrar rakibini yere çaldı ama Anteus her seferinde gücüne güç katarak ayağa kalkarak denk olmayan mücadeleyi sürdürdü. Boğuşma sürüp giderken Herakles bir anda önceden duyduğu bir hikayeyi anımsadı. Hikayede toprak anadan kuvvet alan bir devden bahsediliyordu. Anteus için de aynı durumun geçerli olduğunu düşünen Herakles tüm kuvvetini toplayarak devi havaya kaldırdı. Anteus ayaklarını yeniden toprağa basmak için çırpındı. Ancak Herakles dirençli bedenin zayıf düşmeye başladığını hissedene dek onu havada tuttu. Mucizevi kuvvet ağır ağır azaldı ve sonunda Anteus öyle güçsüz düştü ki Herakles devin zayıf düşmüş bedenini elleriyle kolayca ezdi. Ardından kahramanımız atlası aramaya kaldığı yerden devam etti ve onu nihayet gökyüzünün yükünü geniş omuzlarına yüklenmiş vaziyette Afrika sahilinde buldu. Bulutlara değin eriştiği için belden yukarısı görünmeyen dev bedene bakan Herakles, devin etrafındaki ormanların alabildiğine sıklaştığını ve gür bitki örtüsünün ardında devin koca bacaklarının yalnızca küçük bir kısmının görünebildiğini fark etti. Kahramanımız yüzyıllardır Zeus'un ilahi buyruğuna uyarak burada dikilen devi seyre durmuştu ki, devin başının etrafında kara bulutların toplanmaya başladığını gördü. Kısa süre içinde denizde ve karada bir fırtınadır koptu. Yağmurun ve gök gürültüsünün arasında Herakles Atlas'ın kendisine seslendiğini düşündü. Fakat bu yalnızca gök gürültüsünün neden olduğu bir yanılsama olabilirdi. Fırtına dinip sis dağıldığında Herakles aralanan bulutların arasından Atlas'ın başını gördü. Korkunç bir yükün altında eğilen omuzların üzerine düşen gür beyaz saçlar devin yüzüne dostane bir çehre kazandırıyordu. Atlas nazik bir tını vermek için hayli çaba sarf ettiği sesiyle kahramanımıza neyin peşinde olduğunu sordu. Herakles ise Hesperidlerin bahçesindeki altın elmalardan almaya geldiğini söyledi. Bu sözler Atlas'ı kahkahalara boğdu. Öyle coşkulu güldü ki birkaç yıldız yerlerinden düştü. Gülmesi kesilince Herakles'e bunu başarmanın onun kadar yiğit bir kahraman için bile imkansız olduğunu, ancak gökyüzünü omuzlarından birkaç saatliğine alacak biri olsa gidip bizzat elmaları getireceğini söyledi. Bu yardım teklifi karşısında çok sevinen Herakles, elmaları getirmesi için geçecek süre boyunca devin yükünü sırtlanmayı kabul etti. Atlas büyük bir dikkatle gökyüzünü Herakles'in omuzlarına yükledi ve batıdaki Hesperidlerin bahçesine doğru hızla yol aldı. Kahramanımız Atlas'ı özgürlüğünün tadını çıkararak omuzlarını silkip gerindiğini görünce biraz endişelendi. Çünkü devin özgürlüğü tattıktan sonra yeniden bu yükü sırtlanmaya razı olması hayli tuhaf olurdu. Herakles sahilden epey açılmasına karşın yalnızca dizlerine kadar gelen denizde ilerleyen Atlas'ı kaygıyla seyretti. Atlas derinlere ilerledikçe koca bedeni ilk başta ufuktaki bir tepe gibi göründü. Fakat çok geçmeden ufacık bir noktaya döndü ve sonunda gözden kayboldu. Herakles'in kaç zamandır gökyüzünü sırtında taşıdığına dair hiçbir fikri yoktu. Ancak Atlas'ın uzun süre dönmemesi onu endişelendirmişti ve yükü onu hayli yormuştu. Ansızın ufuk çizgisinde bir nokta gördü. Bunun geri dönmekte olan dev olduğundan emindi. Bahçeye ulaşmak ya da ihtimamla korunan ağaçtan altın elmaları koparmak Atlas için hiç de zor olmamıştı. Devin bu zorlu görevi başarmasından memnun olan Herakles, zahmetleri için teşekkür etti ve nazikçe gökyüzünü yeniden omuzlamasını istedi. Ne de olsa Eurystheus'un sarayına giden yol epey uzundu. Fakat Atlas'ın bir daha yüzyıllarca aynı yükün altına girmeye hiç mi hiç niyeti yoktu. Bunu yükünden sonsuza dek kurtulmak için fırsat bilerek Herakles'e elmaları Eurystheus'a bizzat götüreceğini söyledi. Nasıl olsa kahramanımız gökyüzünü Atlas dönünceye dek sırtlayabilirdi. Bu anlaşmadan şikayetçi değilmiş gibi yapan Herakles deve veda etti. Fakat ardından aceleyle alışık olmadığı yükü hafifletmek için küçük bir yastık yapana dek beklemesini istedi. Kuşkulanmayan dev iyi yüreklilikle bu isteği kabul etti ve gökyüzünü Herakles'ten aldı. Lakin kahramanımız yastık yapmak yerine Atlas'ın yükü sırtlarken düşürdüğü altın elmaları topladı ve devi sonsuza dek veyahut tanrılar ona acıyarak özgür bırakana dek sahilde terk ederek kendi ülkesine doğru yola koyuldu. Herakles'in 12. ve sonuncu görevi ölüler ülkesinden 3 başlı köpek Kerberos'u getirmekti. Hermes ve Athena'nın yardımıyla Hades'in dehşetli diyarına indi ve merhametsiz tanrıya Kerberos'u yeryüzüne götürmesine müsaade etmesi için yalvardı. Hades önceleri kısa süreliğine de olsa kapılarının bekçisini kaybetmeye yanaşmadı. Fakat sonunda Kerberos'un bağlanmaması ve ona karşı hiçbir silahın kullanılmaması şartıyla Herakles'in isteğine razı geldi. Böylece 3 başlı vahşi yaratık hırlamaları ve çırpınmaları eşliğinde Herakles'in kollarında yeryüzüne çıkarıldı. İkili Öristeus'un sarayına yaklaşınca korkudan kaçacak delik arayan kral canavarın derhal geldiği yere götürülmesini istedi. Kerberos'un salyalar akıtan, ölüm karanlıkları saçan çenesi Öristeus'u öyle korkutmuştu ki koca bir varilin içine saklandı ve yaverleri Kerberos'un ülkesine terk ettiğine yemin edene dek de çıkmadı. 12 görevi tamamlamasının ardından Herakles'in Öristeus'un sarayındaki hizmet süresi de dolmuştu. Artık dilediği yere gitmekte özgürdü. Seneler boyu diyar diyar dolaşarak kendi gibi maceralar peşinde koşan kahramanlara yardım etti. Sentorlarla Lapitler arasındaki savaşta yer aldı, Argonotların seferine katıldı, ilk Truva kuşatmasını yönetti ve Alcestis'i tövbekar kocasına geri götürmek için ölüler dünyasının tehlikelerine göğüs gerdi. Truva kuşatmasında yer almasının maksadı öç almaktı. Çünkü düzenbaz Lamedon, kızı Hesione'nin deniz canavarından kurtarılması karşılığında vaat ettiği altınları ödememişti. Bunun üzerine Herakles hain kralı cezalandırmak için yollara düştü. 18 gemiyle Truva'ya yelken açtı ve kent fazla direnemeden düştü. Laomedon öldürüldü, oğlu Priamos tahta geçti. Ve Hesione Telamon, Herakles'in Yunanlı yoldaşlarından biri ile evlendirildi. Kahramanımızın müthiş serüvenleri bir tartışma esnasında dostu İpitus'u öldürmesiyle sekteye uğradı. Gereksiz yere kan dökülmesine öfkelenen tanrılar onu bir kez daha kölelikle cezalandırdılar. Böylece 3 sene boyunca Herakles, Lidya kraliçesi Omphale'ye hizmet etti. Bu süreçte kraliçe onun aslan postunu kuşanıp meşhur mızrağını kullanırken Herakles kimi zaman kadın entarileri giyinip Omphale'nin hizmetçi kızlarıyla birlikte yün eğirerek kadınlara özgü bir yaşam sürdü. Hizmetle geçen seneleri sona erince de yeniden serüvenlere atıldı. Seyahatlerinden birinde Kalidonlu Oineus'un kızı, Kalidon avının meşhur Meleagros'un kız kardeşi olan güzeller güzeli Deianeira ile karşılaştı. Herakles görür görmez genç kızla evlenmek istedi. Fakat genç kıza talip olan bir başkası daha vardı. Nehir tanrısı Akelous. Tanrı çoktan genç kızın babasının rızasını almıştı bile. Ancak Deianeira'nın gönlü yeni talibinden yanaydı. Genç kız kendisini Akelous'la evlenmekten kurtarması için Herakles'e yalvardı. Bunun üzerine Herakles nehir tanrısına bir güreş müsabakası ile meydan okudu. Kazanan genç kızla evlenecekti. Kazanacağından hiç şüphesi olmayan tanrı rekabetin bu şekilde noktalanacak olmasına hiç itiraz etmedi. Rakipler güç bakımından birbirinin dengiydi. Fakat nehir tanrısının dilediği kılığa bürünerek karşısındakini şaşırtabilmek gibi büyük bir avantajı vardı. Mücadele sırasında bir ara yılana dönüştü. Fakat Herakles onu tam boynundan kavramış boğacakken bir boğaya dönüşerek boynuzlarıyla üzerine atıldı. Bu beklenmedik saldırıyı becerikli bir şekilde savuşturan Herakles, boğayı tek boynuzundan yakaladı ve öyle sıkı tuttu ki hayvan kendini kurtarmaya çalışırken boynuzu kırıldı. Böylece Herakles'in zaferi hak ettiği kararlaştırıldı ve Akelous somurtarak nehir yatağına döndü. Kırılan boynuzu bolluk ve bereket tanrıçası Fortuna sahiplenerek içine hazinelerle doldurmuş, o günden beri kendi simgesi olarak benimsemiş ve ona Cornucopia yani bereket boynuzu adını vermiştir. Artık Herakles ile Deianeira'nın evlenmesinin önünde bir engel kalmamıştı. Nitekim düğün ziyafetler eşliğinde büyük coşkuyla yapıldı. Günler süren eğlencelerin ardından Herakles karısıyla birlikte oradan ayrıldı. Eve dönüş yolunda Evenus nehrine geldiler. Yoğun yağışların ardından hayli yükselen coşkun akarsu geçit vermiyordu. Yolcular çaresizce nehrin kıyısında duruyorlarken Centaur Nessus 4 nala koşarak yanlarına geldi ve Deianeira'yı güvenle karşıya taşımayı teklif etti. Tam zamanında yetişen bu yardıma minnettar olan Herakles karısını Centaur'un sırtına oturttu ve Centaur sırtındaki genç kızla birlikte coşkun akıntıyı geçti. Karşı kıyıya ulaştıkları zaman Deianeira inmesine müsaade etmesi için Centaur'un durmasını umuyordu. Fakat Nessus güzel binicisini kocası onlara yetişmeden kaçırmak ümidiyle hızla koşmaya başladı. Ürkmüş Deianeira'nın çığlıklarını işiten Herakles nehri yüzerek geçti ve hain Nessus'un arkasından bir ok attı. Okun zehirli ucu Sentor'un bağrına saplandı. Sentor biliyordu ki aldığı yara ölümü olacaktı. Pişman olmuş gibi davranarak Deianeira'dan af diledi ve ardından sanki ona lütufta bulunuyormuşçasına kana bulanmış entarisini almasını ve saklamasını söyledi. Söylediğine göre bu entarinin inanılmaz maharetleri vardı. Gün olur da Herakles kendisinden soğursa tek yapması gerekenin onu bu entariyi kuşanmaya ikna etmek olduğuna, ardından Herakles'in ona eskisinden de çok bağlanacağına dair Deianeira'yı temin etti. Deianeira entariyi aldı fakat hiç kullanmak zorunda kalmayacağını ümit ederek kocasına Sentor'un armağanından söz etmedi. Uzun yıllar Herakles ve eşi mutlu bir hayat sürdü. Kahramanımız maceralara atılsa da her daim Deianeira'ya dönmek için can atıyordu. Böylece Deianeira'nın Sentor'un armağanını aklının ucundan dahi geçirmesine gerek kalmıyordu. Gel gelelim bir başka seferinden dönen Herakles yanında Iole adında alımlı bir genç kız getirdi. Kısa sürede Deianeira bu genç kıza karşı fena derecede kıskançlık duymaya başladı. Iole'nin gelişi üzerinden henüz çok geçmemişti ki Herakles sağ salim dönmesine şükretmek için tanrılara adak adamayı arzuladı. Bu nedenle Deianeira'yı uygun bir entari getirmesi için yolladı. Sabırsızlıkla girişiminin başarıyla neticelenmesini uman karısı, yıllardır özenle sakladığı Nessus'un sihirli entarisini götürmesi için haberci Lycas'ı görevlendirdi. Ölümcül giysiden habersiz kahramanımız onu omuzları üzerine attı ve giysi tenine dokunur dokunmaz zehirli kan derhal ölümcül etkisini göstermeye başladı. Herakles'in bedeni ateşle tutuşmuşçasına yandı ve dayanılmaz acılar tüm bedenini sardı. Entariyi üzerinden atmayı denedi fakat vücuduna yapışmıştı. Kendini entariden kurtarmaya çabalarken vücudundan parçalar da kopardı. Tüm bu öfke ve acının içerisinde zehirli entariyi getiren talihsiz haberci Lycas'a dönerek onu hala gücü yerinde olan kollarıyla kavradı ve adaklar için toplandıkları Oeta dağının tepesinden denize fırlattı. Kahramanımız ardından ulu meşe ağaçlarını kökleyerek dev bir odun yığını oluşturdu ve üzerine çıkarak ağrıdan harap olmuş uzuvlarını gerdi. Sakin bir tavırla yardımcılarından odunları ateşe vermelerini istedi. Ancak kimse acılarını dindirmek için olsa da isteğini yerine getirmek için gönüllü olmadı. Böylece Herakles dostu Philoctetes'e döndü. Ona zehirli okları verdikten sonra odun yığınını ateşe vermesi için çaresizce yalvardı. Delikanlı meşhur meşe mızrağını Herakles'in yanına bıraktı ve bedenini aslan postuyla örttü. Sonra da meşaleyle odunları ateşe verdi. Alevler gökleri yaran bir kükremeyle yükseldi. Fakat kahramanımızın yalnızca ölümlü olan kısmı yok oldu. Çünkü Zeus Herakles'e bahşettiği ilahi yanın yok olmasına müsaade etmedi. Ölümlü yanından arınan kahramanımız Yüce Olimpos'taki yerini aldı. Kinci Hera bile Olimpos'a gelmesinden öyle mutlu oldu ki kızı Hebe'yi Herakles'e eş olarak verdi. Sayfa 216.